Cumhuriyet TV'ye hoş geldiniz. Ben Çağrı Deveroğlu. Her hafta Z raporunda Cuma günleri haftaya bir bakış atacağız. Ve bu hafta konuğum Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu. Barış Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Z raporunda ilk konuğum olarak da burada sizi ağırlamak gerçekten büyük bir gurur ve beni çok mutlu eden bir detay.
Benim için de büyük mutluluk.
Bu hafta önemli detaylar var. 3 tane konumuz var. İlk konumuzla başlayalım. Cemal Khashoggi cinayeti ve dava istemi. Suudi Arabistan'da görülmesine dair bir istem yapıldı.
Bir kere hiç bilmeyenler için söyleyelim. Çok kaba gelecek ama 2018 yılında Türkiye Cumhuriyeti topraklarında bir adam kestiler. Gerçekten kelimenin anlamıyla öldürdüler demiyorum, kestiler. Çünkü Cemal Khashoggi bir gazeteci olarak tamamen idari işleri nedeniyle Büyükelçiliğe konsolosluğa gitmek zorunda kaldı. Konsolosluğun kapısından girdi. İçeride kendisini aldılar, işkence ettiler, parça parça bölerek ortadan kaldırdılar. Hala cenazesi nerede bilmiyoruz. Sonrasında biliyoruz ki bu cinayete hazırlık yapılmış, gerçekten de bir kasap gibi doğrayacak insanlar getirilmiş ve bu cinayet orada işlendi. Türkiye ne yaptı? Bir güçlü devlet refleksi vererek hadiseyi bir polisi olarak soruşturdu. Hatta bakın kamuoyuna çıkmadı. Bazı ses kayıtlarından yani olay anının ses kayıtlarının bile öldürülme anının olduğu söyleniyor. Çıkardı bunları. Dosya haline getirdi. Kimlerin bu işin içinde olduğunu tespit etti ve bir yargılamaya dönüştürdü. 2018. Fakat 2018'den bugüne yani 4 yıl içinde bazı şeyler değişti. Ne değişti? Türkiye o dönemde Suudi Arabistan'da gergin bir ilişkiye sahipti. Hatırlayın Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn gibi ülkeler o dönem Türkiye'nin ittifak ettiği Katar'la gerginlik yaşıyordu. Bu Türkiye'ye de yansıyordu. Gergin haldeydi. Bu 4 yıl boyunca Türkiye, Suudi Arabistan'a karşı bu cinayet meselesini çeşitli platformlarda gündeme getirdi. Fakat bir şey oldu bu 4 yıl içinde. Türk dış politikası bir anda bir manevrayla geçmişte çatışmış olduğu ülkelerle işbirliği yapmaya koyuldu. İsrail'le işbirliği yapıyor, Birleşik Arap Emirlikleri'yle işbirliği yapıyor, Mısır'la olası işbirliği var vesaire. Kötü mü değil bu arada? Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün dünya üzerindeki devletlerle uluslararası ilişkilerin çerçevesinde, bu hukuk çerçevesinde iyi ilişki kurmak isterim.
Baktığınızda zaten İsrail'le, İsrail'in kuruluşundan bu yana Türkiye'nin çok yakın bir ilişkisi var.
Var. Öte yandan da anlaşamadığınız nokta olur ama hukuk bunun dışında tutulması gereken bir şey. Yani Suudi Arabistan'ın çıkarı için değil Cemal Khashoggi, siz, ben, tırnağımız kesilmemeli. Hukuk dışı bir şekilde bu iş yapılmamalı. Fakat Türkiye bu uluslararası ilişkilerde, hani bu tarafa da bir gemi, bu tarafa da sert bir şekilde yatar ya, savaşı da, barışı da tuhaf bir şekilde oluyor. Nasıl tuhaf bir şekilde oluyor? Barışabilirsiniz, ekonomik ilişkilerini sürdürürsünüz ama kendi iç hukukunuzu bu işin dışında tutarsınız. Ama öyle olmuyor. Ne yapıyor? Suudi Arabistan'la barışıyor muyuz? Barışıyoruz. O zaman biz bu cinayet dosyasını Suudi Arabistan'a gönderelim. Ne oldu peki? 4 yıl boyunca bu dosyayı yaptınız, takip ettiniz. Dediniz ki, kim bilir diyor ki orası konsolosluk toprağı olduğu için Suudi Arabistan sayılır. Hayır, siz burası dediniz. 4 yıl boyunca bunu söylediniz. 4 yılın sonunda biz ilişkilerimizi geliştiriyoruz kralla, alın dosyayı diyorsunuz. 4 yıl önce bu cinayet üzerinden Suudi Arabistan'a katil suçlaması yapanlar, başka şeyler diyenler, şimdi sözlerini geri mi alıyorlar? Bu öyle bir hale gelmiş durumda ki bakın Türk hukuku, hukuk temel bir eşitliğe dayanır. Türk hukuku da modern hukuk sistemi gibi böyle. Zenginle yoksul arasında bir dava varsa sen zenginsin sen yoksulsun o zaman zengin kazanır demez. Hukuk eşit bakar kanun neyse onu emreder. Ama Türk hukuku gittikçe bu işlerin mezesi haline gelmeye başladı. Nasıl mezesi haline geliyor? Hatırlayın bir. Mavi Marmara hadisesinde Türkiye ile İsrail arasında gerginlik yaşanırken Gazze'ye bir gemi gitti ve orada insanlar hayatını kaybettiler İsrail'in operasyonuyla. Bu günlerce konuşuldu. Sonra Cumhurbaşkanı İsrail arayı düzeltince kendisinden Obama aracılığıyla Netanyahu özür dilince ne dedi ölenlere? Bana mı sordunuz dedi. Buradaki dava ne oldu? Gitti orada anlaşma yaptı. Tazminat karşılığında hatırlayın. Kan parası tabiri caizse verildi ve bu iş kesildi. Hatırlayın. İzmir'de Trump'la doların fırlamasına bile neden olan papaz hikayesini. Cumhurbaşkanı ne diyordu bir dönem? Türk hukukunda görülen bir mahkeme. O papaz ne suç işlemiş olursa olsun, adı, kimliği, etnisitesi, dini, vatandaşlığı bile ne olursa olsun. Türk hukuku karar verir. Böyle yapmadı Cumhurbaşkanı. Kapıyı nasıl açtı? Ver papazı, al papazı dedi. Yani pazarlık yap konusu yaptı. Hukuk pazarlık konusu olabilir mi? Yani kan parası dedim biraz önce. Bu para, pazarlığı olur. Oraya çevirirsiniz. Bunu dedi. Sonra ne oldu? Trump'la anlaştılar. Bir papaz falan verilmedi ama papaz o taraftan bir papaz gelmedi ama buradan gitti.
Papaz kaçtı.
Papaz kaçtı. Bakın Deniz Yücel hadisesine, Almanya ile gerilen. Bence bir gün bile tutuklu kalmaması gerekiyordu. Ama Deniz Yücel'in tutukluluğunu bir pazarlık konusu yaptılar. Deniz Yücel için Almanya'dan duruşma günü sabah erkenden uçak geldi. Tahliye olacağını herkes biliyordu. Bekledi. Hakim tahliye. Bundan sonra siz Türkiye Cumhuriyeti'ndeki herhangi bir mahkemenin dünyaya orada adil karar verildiğini, hakimlerin kanuna göre karar verdiğini baktığını söyleyebilir misiniz? Hayır. Türkiye Cumhuriyeti şu anda bu yargılamaların siyasi olduğunu kabul etmiştir. Nasıl kabul etmiştir? Siyasi durum gerektirdiği zaman bir hakim tahliye veriyorsa, gerektirmediği zaman tutukluyorsa, öbüründe böyle yapıyorsa, öbüründe dosyayı gönderiyorsa artık davalar siyasi hale gelmiştir.
Peki sizce gönderecek mi?
Ben açık söyleyeyim, siyasi duruma bakarak gönderecek diyorum. Ama Türkiye'de hukukun zerresi varsa bir hakim şunu der. Peki ben 4 yıldır burada niye yargılama yapıyorum? Evet. Madem böyleyse. Niye 4 yıldır yargılama yapıyorum? Önümüzdeki demek ki ben 4 yıldır tiyatro yapıyormuşum.
Önümüzdeki haftalarda bu tiyatro mu değil mi? Bunu zaten diğer Z raporunda dilerim yine burada olursunuz ve görüşürüz.
Evet.
Bunu da konuşuruz ve muhtemelen ibre o tarafta gibi görünüyor.
Evet.
Diğer konulardan biri yine Türkiye dışında olan bir olaydı. Bilal Erdoğan'ın Özbekistan ziyareti.
Evet.
Sizce bu ziyareti nasıl, hangi sıfatla ve ne amaçla yaptı?
Zaten anlamak mümkün değil şu açıdan. Burası bir Erdoğanoğulları Beyliği değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burası Cumhurbaşkanı'nın seçimle geldiği ve görevlerinin kanunen tanımlandığı bir devlet. Cumhurbaşkanı'nın çocuğunun herhangi bir yurttaşın çocuğundan bir farkı yok kanununda. Ama realitede bu böyle değil. Bilal Erdoğan hangi sıfatla orada? Ben de sizin gibi soruyorum. Mesela TÜRGEV veya TÜGVA'nın yönetiminde olması sıfatıyla mı orada? Bilim Araştırmaları Vakfı'nın yönetiminde olması sıfatıyla mı orada? Efendim,
Okçular Federasyonu.
Çeşit Okçular Federasyonu'nda olması sıfatıyla, Etnospor Konfederasyonu yönetiminde olması nedeniyle mi orada? Çeşitli biliyorsunuz restoranları falan var, iş adamlarını götürüyor mu? Oyla mı orada? Neden orada bilmiyorum ama bir de protokolün başında.
Evet.
Bir de protokolün başında. Yani bir diplomatik görüşme yaparken Bilal Erdoğan elini sıkıyorlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ne zarar veriyor açıkça. Sadece bakın Bilal Erdoğan değil, hatırlayın AKP Gençlik Kolları yöneticisi ve Kadın Kolları yöneticileri de aynı uçakla gittiler. Ya bu kamu uçağı, parasını kamunun ödediği, sizin benim vergilerimizle ödendiği ve niye ödeniyor bu uçağın yakıtının parası? Çünkü devlet yöneticisi olan, devleti temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet adına, kamu adına bir görüşme yapıyorsa bu ödenir. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuğunu oraya taşıyorsa, çocuğunu protokole oturtuyorsa, kendi siyasi partinin gençlik kollarını, kadın kollarını hadi hep beraber gidiyoruz diye götürüyorsa bu başka bir şey. Doğal olarak bu vatandaşların gözünde Cumhurbaşkanı devleti mi temsil ediyor? Kendi siyasi parti genel başkanı aynı zamanda AKP'nin. AKP genel başkanı olarak mı oraya gidiyor? Aile ziyareti mi yapıyor? Çünkü oğlunu götürmüş orada protokolün başına oturmuş. Aile ziyareti, turistik bir ziyaret mi? Bunların hepsi birbirine girmiş durumda. Cumhurbaşkanı devleti temsil ettiğini iddia ediyorsa, ona hukuk bu sorumluluğu vermiş. Bilal Erdoğan o protokolde olmaması lazım. O yöneticilerin burada olmaması lazım. Bunun böyle olmaması lazım. Bu ama Türkiye'deki sistemden kaynaklı bir sorun. Sistem çünkü Cumhurbaşkanı'na, bakın, basın kartları ona bağlı. Gazetesi burası. Sizin, benim basın kartımız ona bağlı. Emekli maaşlarını belirleme yetkisi onda. Yarın emekli olduk onda. Merkez Bankası artık biliyorsun faizler ondan soruluyor. Mera kanunları onda. Bütün bunlara hepsine bağlı.
Üniversitelere de.
Hepsini onda. Rektörler, her şey onda.
Her şey orada, evet.
Seçim. Hiç kimsenin bir şey yok. Aynı zamanda tutuyor. Bütün ülkenin kurumlarını kendisine bağlarken siyasetten de, yani aslında siyaset bir parti dediğin, İngilizce'den biliyoruz, bölünme demektir. Kötü anlamda bölünme değil. Yani fikir anlamda bölünme. Fikir anlamda ayrışma. Parti parti deriz Türkçe'de çevirirken de. Siyaset doğal bir bölünme halidir. Sağcı, solcu, İYİ Parti ile CHP'li bu ayrışma, bu ayrışmanın bir parçası olan AKP'nin genel başkanlığını sürdürüyor. Yani hem bütün adına karar veriyor, hem de o bölünmenin bir parçası olmaktan asla vazgeçmiyor. İşte bu nedenden ötürü Cumhurbaşkanı bu çelişkili, aslında Türkiye'yi kaosa da sürükleyecek, ayrışmaya da sürükleyecek. İşte niye Bilal Erdoğan orada? Orada muhafazakar da olsa, sağcı da olsa, solcu da olsa Türk diplomasisinin isimleri oturmalı. Ama bakıyorsunuz mesela NATO toplantısı yapıldı olağanüstü Ukrayna-Rusya krizi nedeniyle. Bakıyorsunuz bir masa kurmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu tarafında parti sözcüsü oturuyor. Evet. Ya diplomatik masada ne işi var?
Bu çok bu son 2-3 yılda buna benzer bu çok hadise
diplomat
var.
Diplomat masanın ucunda oturuyor.
Top 10 videosu yapılır yani. Evet. 10 tane garip protokol konusu. Komik görüntü.
Spor bakanı yaptığı kişi, spor bakanı yaptığı kişi o masaya oturmuş.
Evet.
Eğer bu iş masa böyle kurulacaksa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumları niye var? Evet. Cumhurbaşkanı alsın, halı saha maçına gider gibi özür dilerim. 6 kişi var mı bu akşam için diye götürsün. Orada diplomatik görüşme yapsın. Diplomasi bir birikime dayanıyorsa, devletlerin kurumları, siz gideceksiniz yani arkanızda yazılı metin bırakacaksınız. Bu görüşmeler o anlamayı ifade ediyor. Sizden sonra gelecek
ama
Cumhurbaşkanı.
O metinlerden bazıları olmayabiliyor. Dışişleri Bakanlığı personel yerine işte hiç alakası olmayan birileri gidip çevirmenlik yapabiliyor. Işte.
Çevirmeni olmuyor, gidiyor Merve Kavakçı'nın biliyorsunuz kızını götürdü.
Meryem Kavakçı ya da
oraya getiriyor.
Yani bunlar normal yaklaşımlar
değil. Bu Türk devlet sistemindeki bir hastalık aslında.
Evet.
Bugün Türk'ün insanlar hastalandığı gibi devletler de hastalanır.
Bu zaten kronikleşmiş bir hastalık gibi.
Bir hastalık ve bu hastalığın sonucu Bilal Erdoğan'ın orada olması.
Son 3 dakikaya giriyoruz.
Evet.
Şöyle bir sorum daha var. Dün gece yarısı yine bir zam furyasıyla güne her saniye tuvalete işte 2 liraya, evimizde tuvalete gidiyoruz 2 lira gitti işte böyle. Yani her hareketimizde paralar gidiyor. Avrupa Birliği ülkelerinin 3 katı fazla son bir yılda zam görmüş enerji sektöründe Türkiye.
Evet.
Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun sonu nereye varacak?
Bu bitmeyecek bir şey. Zaten bunu hani dün gece niye oldu? Çünkü bugün 1 Nisan.
Evet.
Bugün 1 Nisan. Geçen ayın enflasyonunda biliyorsunuz artık 1 Ocak'ta.
Evet, 1 Ocak.
1 Şubat'ta. Yani tabiri caizse.
İnsan ay başına gitmeye korkuyor değil mi?
Evet. Öte yandan da bir hile bu. Hülle. Ne yapıyor sizi? Sürekli enflasyonu, geçmiş enflasyonu düşük tutmaya ikna edebilmek için sizin yarınınızı şey yapıyor. Yani tabiri caizse boğazınıza dayanmış bir bıçak var. Zamları kastediyorum. Hı hı. Ama dün bıçak dayalı değildi sonuçta anlatmaya çalışıyor. Evet. Çünkü bugün olması bu. İki, yahu bu hükümet çok değil mi? Daha bir hafta önce ben vergilerde yüzde bilmem 7 indirim 8'den 1'e indirdim. %18'den 8'e indirdim.
Bu arada o da tartışmalı.
Evet.
Şöyle yani bu markete, restoranlara yansıdığını hiç görmedim ben. Yani gidiyorsunuz hatta onu gider olarak gösterecek şirketler gider de gösteremiyor artık. Çünkü zaten vergi yok ortada.
Gösteremez. Yani gösteremez çünkü siz mesela düşünün. Ne yaptınız? Gıdadaki vergiyi indirdiniz. Ama buğdayın fiyatına mesela ekmek için konuşuyor. Buğdayın fiyatını artırdınız. Hı-hı. Doğru mu? %28 doğru. Arttırdı geçen. Bu fırında yapılıyor herhalde. Bir ocak yakılıyor. Bütün enerji fiyatlarını artırdınız. Evet. İyi bir şey işçilerin, çalışanların fiyatlarını artırdınız. Bu ekmeğin fiyatının doğrudan artması demek zaten.
Doğru.
Nasıl ondan sonra düşmesini
bekleyebilirsin? Hiçbir şey değişmiyor zaten. Evet. Asgari ücret şimdi Haziran'da artacak iddiaları var. O arttığı zaman işveren belki o işçiyi çıkarmak zorunda kalacak. Ya da kayıt dışı çalışıyor.
Cumhurbaşkanı bir hayal kurdu. Ben bu arada düşük faizlerden yanayım. Ama faizlerin böyle hani faizler düşsün diyerek tıpkı ben uçmaya taraftarıyım ama bir yerden atlamıyorum bunun için. Uçmayacağımı biliyorum. Evet. Uçmak güzel bir şey. Bunun için sizin yer çekimini yenmeniz lazım.
Doğru.
Cumhurbaşkanı Türk ekonomisinde faizlerin yükselmesine neden olan ekonomik gerçekleri yenmek yerine bu gerçekleri kafasında değiştirmek, yani bir gece yatıp sabah kalkıp ben düşürdüm hayır, diyerek olmuyor. Yenebileceğini sandı.
Öyle
ve Türkiye'yi bir girdaba soktu, enflasyon girdabına. Hı hı. Enflasyon girdabı, işte bunun fiyatı arttı, suyun fiyatı arttı, masanın fiyatı arttı, onun fiyatı arttı, bu stüdyonun fiyatının artmamasını bekliyor ama bu artacak. Türkiye bu girdabın içinde.
Yani milli bir üretim olmazsa düşük faiz bir hayal.
Hayal, bütün girdileriniz dışarıdan.
Evet.
Bak enflasyon artıyor, enflasyon artınca kaçınılmaz bu. mecburi bir yasa. Döviz artıyor. Döviz artınca döviz aldığınız her şeyin fiyatı artıyor. Her şeyin fiyatı artınca mecbur olarak çalışanların fiyatını artırmak zorunda kalıyorsunuz. Çalışanların fiyatı 2 ay sonra, bakın daha ne kadar oldu asgari ücretin artışı. Evet. Onları almaya etmeye yeniden her şeyin fiyatı artıyor. Bu bir girdap.
Bu girdabın içindeyiz artık. Bunun önünü kesmenin yolları aslında belli. Ancak
bir de bir nasıl yüksek enflasyon olan ülkelerde siyasi yozlaşma vardır. Yüksek enflasyon olan ülkelerde yolsuzluk vardır. Yüksek enflasyon olan ülkelerde bakın fiyat algısı kaybolur her şeyden önce. Farkındasınız değil mi? Tabii, ben işin fiyatı artık ne kadar bilmiyorum. Gerçekten yani, bilmiyorum.
Menüyü açıyorsunuz restoranda bakıyorsunuz.
En ucuzunu yani, yiyorsunuz.
Evet bakıyorsunuz yani karşılaştırabileceğiniz bir parametre yok.
Yok.
Parametre olmazsa tamam mecbur el mahkum veriyorsunuz.
Enflasyonun olduğu ülkelerde mafya vardır. Enflasyonun olduğu ülkelerde vergi kaybı vardır, ağır bir vergi kaybı. Sizin de başınıza geliyordur. İnsan artık tabii restoranlar hani düşürebilmek için vergi vermemeyi seçiyor. Bütün bunlar vardır. Cumhurbaşkanı farkında olmadan Türkiye'yi enflasyon girdabına sokarak bütün bu yozlaşmış sistemin içerisine doğru itti ülkeyi. Bakın hepsini tartışıyoruz. Mafyayı tartışıyoruz şu anda. Vergi kayıplarını hepsi tartışıyoruz. Var. Kamu maliyesinin bozulmasını tartışıyoruz.
Adaleti. Biraz önce
hepsi hukuksuzluk var. Bunları tartışıyoruz. Bütün bunlar önümüzdeki dönem Türkiye'de daha da artacak. Çünkü bu girdabın içine düştük. Girdik.
Çok teşekkürler Barış.
Ben teşekkür ederim.
Z raporunda bu haftanın sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.